Merhabalar arkadaşlar, Süper Spike Podcast'a hoş geldiniz. Öncelikle başlamadan Taksim patlamasında yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza buradan geçmiş olsun başsağlığı dilemek isteriz. Geçen kayıtta yetiştirememiştik çünkü olaylar çok üst üste geldi. Bir internet kesilmesi yaşandı ülkemizde o akşam için. Biz de buradan başsağlığı dilemiş olalım ve bu şekilde bugünkü Eczacıbaşı Vakıfbank maçına başlayalım. Öncelikle hoş geldik Mengisu.
Hoş bulduk Dilara, nasılsın? Çok mutlu olduğunu düşünüyorum.
Maç dolayısıyla çok mutluyuz. Tabii üzücü olaylar yaşadık ülkemizde ama bunu bir kenara bıraktan sadece maç üzerinde bu podcast'te konuştuğumuz için oraya geçmek istiyorum. Eczacıbaşı taraftar olarak bu maç sonucu beni çok mutlu etti. Çünkü çok net 3-0 çok üstün bir oyunla güzel bir maç izledik. Yani karşıda Egonu dünyanın en iyisi, karşıda Boskoviç dünyanın en iyisi. Yani gerçekten devlerin kapışması gibi bir çok güzel bir maç vardı. Hızlıca girmek, beni bölmek istersen lütfen.
Ya Eczacıbaşı'nda herkes neredeyse çok iyiydi. Bir tek orta oyuncular Jack ve Bezal çok iyi değillerdi. Onlar da aslında geçtiğimiz maçlarda mesela Fenerbahçe maçında kendilerinden çok söz ettirdiler. Hani beraber ikisi toplam 25 sayıydı galiba kazanmışlardı. Fakat bu maçta mesela Jack ne zaman tek ayağa gitse ya da ön hücum yapsa hep blok yedi. Hani demek ki Vakıfbank gerçekten iyi çalışmıştı. Ama şu şekilde bir şey var. Hani mesela Hande çok beklenen üstünde performans ortaya koydu. Gerçekten şimdi istatistikler önünde yok ama bence çok yüksek yüzdeyle oynadı. Galiba 11-12 sayı falan üretti. En az hatta. Yani 3. setin ortalarında 10 sayıdaydı. Çok iyi oynadığını düşünüyorum. Buna karşın Voronkova daha iyi olabilir. O daha geç girdi. Hande ama defansa da çok çılgındı. Bütün topları atladı. Yani Egon'un sayıları gerçekten hiç yere düşmedi. Fark ettin mi? Mesela Dünya Şampiyonası'nda Egon'u çok sert vuruyordu ve hep hani top seyirciye gidiyordu. Tavana gidiyordu. Sağa sola gidiyordu. Görmüyorduk topu. Ama Eczacıbaşı ne yaptı ne etti? Hani topları oyunda tutmayı başardı. Hatta son sette Egon'u Hande'ye gene smaç attığında bu sefer seyircilere gitti ve Hande çok sinirlendi hani bu topu oyunda tutamadığı için. Gerçekten çok iyi defans çalışmışlardı. Bence Egon'u ya şu şekilde tabii Cansu'nun pasları kötüydü. Sadece Egon'u. Gelen topu Egon'u atıyor. Giden topu Egon'u atıyor. Gabi'ye kaç pas attı? Zehra. Orta oyuncular zaten yoktu. Kübra 3. sette ilk sayısını aldı. Daldarop zaten niye gelmiş belli değil. Bir maç oynadı şu ana kadar doğru düzgün. Fener'e karşı oynayacaktı. Yani 3. sette Daldarop ilk sayısını aldı. Kübra gibi.
Evet.
Savunma desen tamam hani Boskoviç'e karşı savunma yapıyorsun ama Eczacıbaşı da yani duvara karşı savunma yapmıyor sonuçta. O da Egon'u'ya karşı savunma yapıyor. Yani Vakıfbank'ta savunma çok kötüydü. Ya Vakıfbank'ta çok fazla kötü şey vardı. Bana kalırsa mesela hiç Daldarop çıkıp yani Derya oyuna girmiyor. Neden? Bir ara Karay'ı aldı. Onu da çıkardı sonra. Hani ne var anlamıyorum. Güdet direktle sağlıyor. Cansu'yla hala ilk altı başlıyor. Olmuyor yani. Olmuyor. Ayça neden hani ilk altıda çıkıyor? Ayça da olmuyor. Bence yabancı oyunculardan bak Egonlu ve Gabi hariç bence bütün takımın Zehra bir de. Zehra'da da sakatlığı devam ediyor herhalde. Diğer üç oyuncunun da bence değişmesi lazım.
Yani gerçekten bir libero üstünlüğü bugün sahada gördük. Yani Simge Aköz gerçekten çok güzel bir maç çıkardı. Ben sana bir yandan istatistik kağıdımla gönderdim. Bakmak istersen. Şimdi tabii burada istatistik kağıdında okumak için biraz daha hakim olmak gerekiyor. Reception'lar, işte tüm oyuncuların aldığı sayılar, yüzdeler hepsi bu kağıtta yazıyor. Ama sayısı olarak da şu anda görüyorum. Katılıyorum yani Simge gerçekten çok güzel bir maç çıkardı. Ben hiç topun yere değdiğini gerçekten görmedim. Yani çok çok iyi bir performanstı. Milli takımda böyle bir performans görememiştik Simge'den. Hatta geçen sezonda bu kadar iyi bir servis karşılama görmemiştik kendisi ama bugün gerçekten yerindeydi. Yani takım bir de o kadar hızlıydı ki yani topu yere birlikte düşürmediler. Yani takım oyunu olarak düşürmediler.
Bak Hande'nin servis karşılaması mükemmel. Pozitif %69, mükemmel %62. Yani Hande bence var ya ben sana bir şey söyleyeyim. Maçta da bunu düşündüm. Artık milli takımda ne yaşandı biz bilmiyoruz ama bence Hande bu maç Guidetti'ye karşı oynadı. Ben hep bunu düşündüm. Her maçın onu hayal ettiğini düşündüm yani ben. Bir seyirci olarak hani çünkü düşünebiliyor musun? Çok az bir süre geçti Dünya Şampiyonası'ndan buraya. Hande meczacı başına geldiğinden beri performansına performans katarak ilerliyor ya.
Kesinlikle. Ya takım olarak da oturmuş bir takım görüyoruz bence burada. Onun da bir burada etkisi var. Ya bizim de Dünya Şampiyonası'ndan geçen oyuncularımız oldu. Türk oyunculardan bahsediyorum yani yabancı. Türk milli takımından dönen oyuncular ama takım kimlik olarak çok güzel bir kimya yakalamış. Yani Voronkova'sıyla Sinecek'le onların direkt hataları oldu ama hep geri gelmeyi bildiler. Yani özellikle kritik noktada mesela Sinecek çok direkt hata yaptı. Ama 3. setin sonunda toparladı, bir blok yaptı. Voronkova aynı şekilde kritik anda bir toparlanıp takımı öne geçirmeye başladılar. Ben ilk sette notlarıma baktığım takdirde Eczacıbaşı ilk sette çok üstün başladı. Çünkü bunu nerede gördük? Boskoviç'in servisleri aslında Acer'le başlayınca iyi servis atan takıma karşı Vakıfbank'ın sistemi çöktü bir anda.
Ya çok yani... iyiydi. Kadın oraya bir geçti şak Ace atıyor. Fileye taktırıyor Ace atıyor. Arka işte çizgiyi atıyor Ace atıyor. Ne yapıyor? Yani hani Ace atmasa bile zorluyor yani. Pasörü top doğru düzgün gitmedi.
Evet yani ritimlerini bozdu Eczacıbaşı aslında. Böyle iyi servis atan Fenerbahçe Opet de bunu çok yapıyor. Çünkü Arina işte Lazareva çok etkili servisler kullanan oyuncuları var Fenerbahçe'nin de. Vargas zaten yeri geldiğinde. Bu servisler Vakıf Bank'ın oyun ritmini bozuyor ve oyundan düşürüyor. Bu şekilde set almasına sebep oluyor. Burada da Eczacıbaşı ilk sette bunu yapınca Vakıf Bank'ın ritmi tamamen dağıldı. Çünkü ya karşıda oturmuş bir takım da göremiyoruz Vakıf Bank'ta. Yani Egon'u yıkmak istiyorlar. Egon mesela ikinci sette %78 oynadı. İlk sette %35 ile oynamıştı. Çok büyük bir fark var ama gene toparlanamıyorlar. Yani Eczacıbaşı gene bir şekilde arayı kapatıyor.
Ya Egon tek başına yetmemiş çünkü daha drop %20 ile oynamış. Zehra %36 ile oynamış. Hani bak Gabi, hani yılların Gabi'si. Hani hepimizin güvendiği, korktuğu Brezilya'da, hani Brezilya milli takımını sürükleyen kişi, kaldıran kişi %42 ile oynamış. Bence bunlar kötü istatistikler. Yani çok kötü ya. Zehra %36, Nika %20. Bilmiyorum hani sen de düşünüyorsun ama.
Yani bu açıdan baktığımız zaman her zaman yüksek performanslı bildiğimiz Gabi bir maçta %42 ile kalmış. Nika daha da altında yani Gabi'nin. Aslında geçen maçta Fenerbahçe maçı daha farklı bir performansla izlemiştik. Ve Mislikom Sultanlar Ligi'nin başından bu yana bu maç haricinde Nika Daldrop servis karşılamada ligimizin birincisiydi. Yani liberolar dahil servis karşılamada. Bu da ilginç bir istatistik. Bu maçta tekrardan Nika'nın servis zafiyetini, hücum zafiyetini görüyoruz. Yani bu da Eczacıbaşı'nın hızlı oyunun, orta oyununun bir araya gelmiş o takım kimyasında etkisi var. Yani oyundan gerçekten düşürdüklerini görebiliyoruz.
Ya bence şöyle bir şey denenmesi gerekiyordu. Buket'i oyunu alacaktı. Cansu'yu çıkaracaktı. Guidetti Dardolop oyunda kalsın diye orta oyuncu değişikliğine gittiğinde Okboku'yu sürmedi. Evet. Bence Okboku'yu sürmesi gerekiyordu. Çünkü Kübra zaten bir tane blok yapmış. Bir error'ü var. Totalde de 2 yazıyor. Yani Kübra var mı yok mu belli değil. Okboku'yu sürmesi gerekiyordu. Çünkü Bahar da bir fark yaratmadı. Ve Derya'yı Türk oyuncu olarak da smaçör değişikliğine gitmesi gerekiyordu. Yani Derya gibi oyuncun var. Senin elinde Dardolop var diye %20 ile oynayan kızı oyunda tutuyorsun. Ya gününde değil yani, belli ki.
Evet, gerçekten inanılmaz seçimler Guidetti'den yani. Anlam verebilecek kararlar değil. Bunu milli takımda da çok gördük. Yani neden zorluyor. Karabacıma'yı denedi olmadı. Alexey'e bir servis turlarını denedi oyuncular aslında. Ama birer sayı yani. Hemen geri çıkardı. Gerçekten ilginç seçimler. Diyorum ki oradan ey Guidetti, sen de yargılanacaksın.
Ya bence gün gelir, bir şey ya. Evet, evet.
Devran döner. Saf döner.
Ya gerçekten yani. Öyle ya. Bak bir de şöyle bir şey var. Mesela Ferhat Akbaş oyuncular kötü oynadığında bile alkışlayan biri. Ya bence bu gerçekten çok önemli. O yüzden ben buna inanıyorum. Ya bir Eczacıbaşı'nı normalde desteklemeyen biri olarak söylüyorum. Yapı olarak, hani kimya olarak çok uyumlular ve bunu hak eden bir takım. Hani hepsi birbirinden tatlı insanların oluşuyor gibi duruyor. Ya ben mesela bak Eczacıbaşı'nın hazırlık maçına gittiğimde orada Almanya'nın hani Dresden'i iyi bir takımı değil. Ona rağmen 3-2 ile bitti. Skor zor zor yendiler. Tabii Boskoviç falan yoktu ama Maya oradaydı, Jack orada. Hani milli takımdaki oyuncuların haricinde hepsi oradaydı. Voronkov oradaydı. Yaprak Erkek, ki o da bence gayet başarılı bir smaçör. Gayet önüne açık bir smaçör, oradaydı. Ona sonra bize gelip dedi ki Ferhat Akbaş, bu maç böyle bitti ama inanın bana dedi, kızların buna ihtiyacı var dedi. Hani bir zorlanmaya, beraber bir şey yaşama ihtiyaçları var dedi. Ve hiç biliyor musun ne kadar kibardı? Hani bunu söylerken bile hani ben sanmıyorum mesela öyle bir takıma karşı Vakıfbank 3-2 bitirmiş olsa Guidetti hani sakin kalsın. Bence ilk maçı terk edecek işlerden biri olurdu diye düşünüyorum yani. Yani sonunda.
Doğrudur. Açıkçası saha içinde iki takımı da gözlemleme şansım olmadı. Çok isterdim bu maçı canlı izleyebilmek. Çünkü çok güzel, kaliteli bir maçtı bence. Yani Eczacıbaşı adına Vakıfbank'ın biraz da düşük performansına alışkın olmadığımız için şaşırdık hep beraber. Egonu'yu görmek vesaire. Yani Ferhat Akbaş çok aklı başında, takımının ne yapması gerektiğini, takımdan ne beklediğini bilen bir antrenör gibi gözüküyor şu an gözümüze. Kurduğu oyun yapısı da yani geçen sene çok bir takım kurmaya çalıştı, bir yapı kurmaya çalıştı. Bu sene daha da işleyen bir takım yapısı var. Zaten bir voleybol takımında bir kimya tutturmak bir futbol takımı gibi bir haftada ya da iki ayda ya da bir sezonda olabilen bir şey değil. Uzun bir vakit gerekiyor. Biraz sebat gerektiriyor açıkçası. Bu bağlamda da görüyoruz yani bunu takımın işleyişinde. Burada bence şunun da etkisi var. Şimdi biraz taşı oraya da atalım. Vakıfbank'ta daha toparlanamadı. Yani bu ligin ortasına doğru pik yapacağını daha önce söylemiştim. Normalde Vakıfbank ilk maçlarda da çok zorlardı takımları yani. Eczacıbaşı'yı, Fenerbahçe'yi. Şu anda o performans tutturamadılar çünkü pasör çaprazı değişti. Yani.
Ya bence pasör çaprazı değişti falan filan da ben şöyle düşünüyorum. Bak Ezabalak Cansu'ya alışmıştı. Cansu'nun paslarına. Yani Cansu nasıl pas atarsa atsın o topu öldürebiliyordu. Kadında öyle bir şey var ya, yetenek ya da alışmışlık. Fakat bence Egon için, yani sonuçta Voloş'tan geliyorsun, anladın mı? Sen Voloş'un kaldırdığı paslara hücum eden bir insansın.
Evet.
Egon'u bence bunu beklemiyordu. Yani bu kadar kötü bir şey beklemiyordu. Hatta bence acaba şey dedi mi diye düşünüyorum. Böyle Laka bak be, Ebrar'a bak be, ne zorluklarla oynamışlar falan.
Böyle bir muhabbet düşünmüştür. Yani kesin.
Bence de içinden kesin düşünmüştür. Yazık bunlar. Hani acaba bunlar iyi bir pasörler olsa, hani her şey isim Orra olsa en azından ne olurdu diye düşünmüş müdür yani?
Yani
çünkü
kesinlikle.
Bizim evet insanlar çünkü mesela diyor ki Ebrar çok kötü, şu çok kötü, bu çok kötü. Herkes onları eleştiriyor. Çünkü top ondan sonra ya yere değiyor ya da dışarı gidiyor. Yani son elemanı olduğu için insanlar da gördüğünü eleştiriyor. Ama düşünmüyor ki bu pas nasıl bir pastı? Mesela çok yüksek bir pas mıydı? Blok yerleşmiş miydi? Hızlı bir pas mıydı? Alışık olduğun tarzda bir pas mıydı? Yoksa eline oturdu mu oturmadı mı? Hani kimse hiçbir şey düşünmüyor.
Yani Egon'u dediğim gibi bence Voloş'a hazır alışkındı. Ve Voloş yani evet, en iyi pasörler arasında sayılıyor. Dünya skalasında. Cansu'nun da bir tık üstünde görülen bir pasör.
Röportajlarında var hani.
Bu bir sır değil. Voloş'un attığı paslar. Yani oynadığı oyun kalitesi, oynattırdığı oyun kalitesi. Ve Egon'un da Vakıfbank'ın en pik seviyesinde Imoko'yla karşılaşıp yenildiği takdirde böyle evet, bir şey beklememesi normal bence. Çünkü Cansu'nun en üst performanslarıyla karşılaştı Imoko Vakıfbank eşleşmeleri. Dünya Kulüpler Şampiyonası mesela.
Ben bir de ama şey düşünüyorum diğer bir açıdan. Şimdi Isabel Hak Voloş'la acaba neler başaracak? Hani onu da çok merak ediyorum. Hani neler olacak? O takım mesela Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda göreceğiz onu. Neler
evet,
olacak?
O karşılaşmayı ben de bekliyorum. Çünkü bu sene Eczacıbaşı da o karşılaşmada olacak Kulüpler Şampiyonası'nda. Bu sene Fenerbahçe yok maalesef. Keşke üçü
evet,
de olsaydı.
Hani Vargas olsaydı.
Bu federasyon kararı mıydı? Onu da tam hatırlamıyorum ben.
İlk Fenerbahçe'ye gitmiş federasyon. Fenerbahçe istemediğini söyleyince Eczacıbaşı'na gitmiş.
Ben bunu bilmiyordum.
Mehmet Akif Başkan açıklama yaptı. Hani biz Fenerbahçe'nin kapısını daha önce çaldık diye. Çünkü geçen yılın ilk iki sene gidiyor ya.
Buradan başka bir taraf direksiyon kıralım. Pasörlere değinmişken Elif'i konuşalım isterim. Ne dersin? Yani Elif gerçekten...
Benim evet favori pasörüm ya. Türk pasörler arasında tamam yani nazı şey yapıyorum. Elif sonuçta geç.
Genç pasörler yani arasında diyelim.
Evet. Bence milli takımda az başlaması gereken pasör Elif.
Yani bence burada Elif'in gelişmesinde milli takımın da etkisi var. Burada Guidetti'ye de buradan bir artı vermek lazım. Çünkü o milli takım sezonu çok yoğun. Yani lig içinde evet, o kadar üst üste maç oynamıyorsunuz. Yani Guidetti'nin terimiyle biri Mercedes, biri bilmem bir şey işte artık neyse hatırlamıyorum şu anda. Yani çok yoğun bir temada çok maç oynuyorsunuz ve beklentiler çok yüksek. Yani Türkiye adına oynadığınız yani milli duygularla oynanan maçlar olduğu için bence Elif'in burada da yani Guidetti'yle çalışmasında katkısı var. Çünkü bir sezon evet, önce çok yüksek profilli bir maçta tahmin ediyorum Fenerbahçe maçıydı. Playoff'larda eşlendikleri zaman bayağı oynayamamıştı. Rahatsızlığı Elif'in bu denli bir performansını görmüştüm. Çünkü alışkın değildi. Böyle beklenti böyle bir sorumluluk almasına hazır değildi. Ama milli takımda bence o sorumluluğu aldığı zaman her ne kadar az oynamasa da yani çok ciddi maçlara çıktığını gördük. Çok kritik anlarda plaseler aldığını, sayılar aldığını gördük milli takımda. Bu bağlamda kendini bu sayede yazın geliştirdiğini görmek beni çok mutlu ediyor. Çünkü bir röportajında Elif demişti ki ya ben Eczacıbaşı'nda yedekteyim. Kardeşim topa vurmaya kardeşime veriyorum. Ben yedekte bekliyorum gibi. Yani çok genel bağlamda söyledim. Tam lafları o bu şekilde değildi. Hani o bağlamda Twitter'da yazmışlardı ya çok üzüldük. Hani kardeşi saha içinde oynayabiliyor ilk altıda. Ben yedekte bekliyorum gibi. Şimdi bu sezon baktığımız zaman Eczacıbaşı'nda tam tersi oldu. Elif sahada görüyoruz. Elif oynuyor. Elif topa dokunuyor. Kardeşi hala yedekte.
Ben şöyle düşünüyorum. İki sezon önce, geçen sezondan önce Ferhat Akbaş gelmeden önce Elif az pasörünü yapıyordu Eczacıbaşı'na. Ve Eczacıbaşı o yıl Şampiyonlar Ligi'nden düştü. Ve bunda insanlar herkes Elif'i eleştirdi. Ama Elif aslında kötü bir pasör değildi. Fakat Eczacıbaşı'nın oyuncuları da o yıl kötüydü. Yani tek başına Elif'in olan bir suçu değil. Elif elinden geleni yapıyordu. Genç bir pasör, tecrübesiz bir pasör ki tecrübe çok önemli bir pasörde. Ama oyuncular da top öldüremiyordu. Hatta Okboku o yıl Vakıfbank'a geçmeden önce Eczacıbaşı'nı kurtaran oyuncu benim gözümde öyleydi yani. Tiana Boskoviç'le beraber çok ciddi başarılar elde etmişlerdi. Çok iyi hatırlıyorum. Stuttgart'la eşleştikleri maçı çok iyi hatırlıyorum. Hani Okboku gerçekten çok başarılıydı. Ve Elif onunla uyumu çok iyiydi. Sonra Maya gelince Elif az pasörlükten düştü. Ve oturmaya başladı. Ve bence senin söylediğin maçta şöyle bir şey var. Şimdi Maya sakattı fakat Elif bir sezon oturmuştu.
Evet. Anladın Elif sıcak mı? Değildi yani.
Elif sıcak dedi. Bir sezonda bir pasör kötü oynattı diye hani bence onu söylemezsin ama şöyle de bir şey var. Çok iyi hatırlıyorum. Milli takım maçlarından önce tabii ki de antrenörler elindeki oyuncuyu geliştirmeye çalışıyor. Guidetti Elif'le birebir ilgilendi diye biliyorum. Hatta bir tane TRT Spor Yıldız olabilir ya da Voleybol Federasyonu'nun sayfasında olabilir. Elif'le Guidetti'nin evet, kısa bir şeyini görmüştüm videosunu ve insanlar da şey yazmıştı. Yıllardır işte atamadığı kalitede pasları hani kısacık bir sürede Guidetti onu öğretti falan filan da. O zaman tabii böyle sonuç böyle olmadığı için herkes 5 kupa almış Guidetti sezonunda Vakıfbank'ta. Kükreriz falan filan gibi herkes diye düşündüğü için herkes Guidetti'yi sevdiği zamanlardı. Herkes orada çok övmüştü Guidetti'nin. Hani Elif'e olan attırdığı paslar çok hızlıydı. Kurşun pas attırıyordu. Kaliteli paslar attırıyordu. Yani bence de gerçekten gelişmesine etki oldu ama Elif bence iki sezon öncesine gidecek olursak öyle çok kötü bir pasör değildi. Yani Eczacıbaşı'nda da o zaman iş yoktu. Yani böyle bir takım vardı Elif mahvetti gibi değil yani bence.
Belki o zaman antrenör de farklıymış anladığım kadarıyla. O tarz durumlarda evet, çok görmüştüm. Boskovic'in servis isimlerinin bozulmasında o sezon olduğu hatta konuşuluyor. Kulislerde diyeyim artık iyice böyle haberci şeyiyle. Yani o sezonda gerçekten eczacı başında uymayan bir kimya olduğu belli. Yani Elif'te de evet. Bence sıkıntı yok. Antrenörden kaynaklı. Antrenör kötüdür diye demiyorum. Uymamışlardı sadece. Çok basit.
Ya hayır şöyle aslında bak ben sana gerçeği söyleyeyim. O zamanlar Euro artmaya başladı. Takım kuramadılar bence. Yani para olarak sıntıdaydılar ve onların da öyle bir açıklaması vardı. Olay antrenöre kesildi. Yani sonuçta Türkiye takımı kurarken o zamanlar hani arkanda eczacıbaşı olsa bile gelen fona göre takım kurabiliyorsun. O yıl yabancı çok fazla oyuncu. Ya kim vardı galiba takımda ama kimin de son yılları artık. Yani o da yaşlandı biliyorsun. Onun dışında çok fazla şey olamadı. Sonraki sezonda Ferhat Akbaş'ın gelmesiyle beraber mesela Mackenzie Adams alındı. Laura Herrmann alındı ki onun planı da tutmadı Yasemin sakatlanınca. Bence geçen yıl belki planı tutsaydı ikinciliği oynayabilirdi bilmiyorum. Hani Yasemin oyunda olsaydı Mackenzie Adams belki daha iyi aktif kullanabilirdi onu. Çünkü orada da tam şey olmadı. İlk maçta sakatlanınca. Yani bence bu işlerde para da çok önemli. Hani çok iyi bu kadro kurabilirsin. Ama mesela bence Vakıfbank'ta tam onu yaşıyor. Şile Castro'nun dönemi gibi yani. Fenerbahçe o geldiğinde de herkes ne olacak? Kesin birinci onar olacak diye bekliyordu. Aynı bugün Vakıfbank'ta olduğu gibi.
Şöyle ifade edeyim kendimi. Yorumculardan eski voleybol oynamışlardan duyduğum kadarıyla voleybol bir kadro mühendisliği oyunu. Kadroyu düzgün yerleştirip en ihtiyaç olan olanakta en ihtiyaç olan oyuncuyu koymak gerekiyor. Yani optimum oyuncuyu yerleştirmek gerekiyor. Çünkü her oyuncunun farklı özellikleri var. Atıyorum Vakıfbank'ın iki liberosu var. Aylin var. Ayça var. İkisinin farklı özellikleri var. Yani kendilerinin iyi olduğu noktalar farklı. Ona göre seçmek zorunda. Oyuncu geliştirmesi gerekiyor ama her oyuncuda bir kapasitesi var. Onun dışına çıkamıyor. Yani %100 reception alsın. Böyle bir şey imkansız. Yani alabildiği belli kapasiteler var. Belli oyun tarzları var. Yani yaptıkları belli istatistikler var. Onları tutturarak böyle bir oyuncu seçilmeye çalışıyor. Kadro mühendisi. İşte Vakıfbank'ta şu anda yaşadığı bu. Hani Vakıfbank'ın böyle bir zafiyeti varken böyle bir galibiyet almak bence çok değerli. Eczacı bu sene çok güzel motivasyon verir. Çünkü geçen sene boyunca baktığımız zaman takımda Boskovic 6 yıldır oynuyor. Fakat doğru düzgün ele tutur bir kupa, bir galibiyet bir şey göremedik. Yani sev kupasını ayrı tutuyor.
O zaten bence onun nezdinde bir önemli bir kupa bile değildir.
Yani çünkü çok üst seviye bir oyuncu. Yani dünya şampiyonu ikinci kez dünya şampiyonu olmuş. Yani herkese nasip olmayan bir şampiyonluk. Böyle seviye bir oyuncu. Geçen sene ya mesela hiç dinlenmeden her maç çıkarak yani mesela bakıyoruz servis etme bile bu sezon çok farklı. Yani Santarelli yani, çalıştıktan sonra dönüp geldi o dinlenme mesela. 2 ay dinlendiği için oldu bu mesela. 3 ay dinlenmesi kimdi ne yapacak yani? Sahayı yani kıracak herhalde.
Ya bence bir de sadece dinlenmesi değil de onun da açıklaması var. Hani çok severek oynuyorum diyor. Yani zevk aldığı bir şey yapıyor. Sadece para kaynağı olarak görmüyor bence. Hani bu da etkili bence bana kalırsa.
Ama sporcuların hani böyle çok dinlenme, iyileşmeye vakitleri olmuyor ya. Çok hızlı bir tempo. Evet. Hele voleybolcularda yani. Şu an Zehra'nın da sen biz yazışırken bahsetmiştin. Omuzunda bir sakatlığı var. Dünya şampiyonu aslında yani canı acıya acıya oynamış mısın son maçta? Evet. Ne gerek var? Neden?
Bence de ya. Vakıfbank'ta da öyle kendini gösteremiyor ya. Yani ya bu sakatlıktan ya da gerçekten hani Guidetti'yle bir anlaşamamazlık var ama Guidetti'yle onları anlaşamayacaksa kim anlaşacak? Kaç yıldır beraberler?
Ya öyle bir şey değildir de yani beklentileri de karşılamak istiyordur. O Zehra da en iyi performansını koymak istiyordur. Oynamak istiyordur. Takım beklentisi de farklıdır. Yani kulübe biraz daha profesyonel yani bu işi para karşılığı yaptığı için profesyonel bakıyorlardır. Oradaki matematiğe çok bir şey diyemem. Orada ortamlarda öyle bir hayatım olmadığı için yani tanımadığım için tahmini bir çerçeve çizmeye çalışıyorum. Boskovic'in de bence faydası buradan oldu. Çok sevdiği bir işi daha dinlenerek daha kendini onun da bir omuzda sıkıntısı vardı. Onu çözdüğü takdirde daha efektif oynayabiliyor. Bunu görebiliyoruz yani artık. Çünkü Boskovic'in geçen sezondan farkı bence servis ritmi. Tek farkı servis gibi görüyorum. Hücumları daha sert, kas kütlesi artmış, zıplayışı daha farklı.
Evet, kas kütlesi artmış şey yapmış. Bir de bence ne biliyor musun Dilara? Topun gideceği yer tam belli değil. Şimdi Voronkova hani Boskovic'e destek olabilecek biri. Orta oyuncular, Jack desen bence gayet tehlikeli bir orta oyuncu. Diğer türlü Beyza durmadık yerler. Beyza her maç mutlaka servis kaçırıyor. Hatta her set bir tane falan kaçırıyor ama iyi blok yapabiliyor bence hani şu ana kadar kötü götürmüyor. Hande desen Hande de kendini geliştiriyor. Garip bir şey ya bak ben Hande gerçekten ne işi var gitsin falan modunda olan bir insandım. Şu anda Hande'nin gerçekten bir kapasitesi olduğuna ve bunu artık milli takımda gösteremediğine inanmaya başladım.
Ben hep öyle düşünüyordum. Bu da. Açıkçası ama yani bazen de bazen olmuyor gerçekten bunu ifade edemiyorum. Olmuyor. Ya şu anda mesela geçen sene mesela bu kadar çok top almamıştı. Eli bu kadar sıcak değildi yani Twitter'da mesela set başladı ya. Mesela hemen şöyle bir yorum gördüm. Hande setin başında top aldığı için hani oyuna biraz daha hızlı girebildi ve bu sayede performansını arttırdı bir yorum gördüm. Çünkü set başında top aldığı için bir smaçör ve ondan sayı üretebildiği için yani Vakıfbank'a hem de Vakıfbank'a karşı hem de Guidetti'ye karşı bu sefer hem motivasyon oluyor hem eli sıcak oluyor, daha hızlı top alıyor. Belki yani motivasyon olarak hani mental olarak evet, bir kesinlikle problemi aşmış olabiliyordur. Belki de böyle bir şey vardır.
Ya kesinlikle öyle. Bir de mesela şöyle de bir şey var. Hani top aldı, sayı öldüremedi. Sonra bir dahaki topu alma sıklığı ne?
Evet.
Hani bu aranın da uzamaması gerekiyor. Mesela bunu Ebrar çok yaşıyor. Bir top alıyor. Sonra hem milli takımda yaşıyordu hem de geçen sezonda da yaşıyordu. Sonraki top T setin sonunda.
Evet.
Hani bu her sporcunun moralini bozacak bir şey.
Yani Hande'nin Maya ile uyumunu ne kadar top almasına, ne kadar top sık almasından ve top öldürmesinden görebiliyoruz. Yani orada bir farklı bir denklem var. Elif'le daha uyumlular.
Ya ben geçen gün biriyle konuşuyordum da bana bir takipçim şey dedi. Maya'nın tek uyumlu olduğu kişi Boskovic'ti. O da bu sezon bitmiş. Bence haklı yani. Gerçekten haklı.
Ya Maya belki bu sene Eczacıbaşı'yla lig şampiyonu olabilirlerse bir kupa falan. Belki de emekli olur bilmiyorum.
Bence de. Çünkü ben artık Elif'in vaktinin geldiğini biliyorum. Emili takıma da gitmedi zaten dinlenmek dediği için. Hani bu bazı şeylerin bence göstergesi. Efendisi. Başlangıcı. Evet.
Maya'nın sanırım kariyerinde Dünya Kulüpler Şampiyonası eksikti. Belki Eczacıbaşı'yla bunu tamamlayıp belki son verebilir. Bunu emin değilim. Bir teyit etmek lazım. Ama böyle hatırlıyorum. Yorumlarda falan. Böyle bir durum olabilir.
Bence tekrar maça dönecek olursak kapanmadan önce. Çok keyifliydi. Ama ben sanmıyorum ki yani bir sonraki Vakıfbank Fenerbahçe maçı gibi olur. Yani nasıl Fenerbahçe'yi yendiler Vakıfbank. Yener demiyorum ama seyir zevki yüksek bir maç izleriz.
Yani umarım daha çekişmeli 3-2'ye giden böyle tiebreak. Yani gerçekten takımların her şeyini ortaya koyduğu çok daha kaliteli maçlar görmek isteriz.
Yani bak şöyle oldu benim açımdan. İkinci sette Vakıfbank öne geçti ya. Ben orada dedim ki direkt hani biz birkaç kişi izlemiştik. Vakıfbank bu seti alsa bile maç alması yok. Çünkü tek kişi üzerinden hücumlar yaparken karşı taraf Eczacıbaşı grup oyunu oynuyor. Hani Egon'un dışarı vurma şeyi de var biliyorsun. Bir hata yaptı mı devamı geliyor. O yüzden hani bu zevkli bir maç değildi. Bu Eczacıbaşı'nın aslında fanlarının hani oh be ne yendik diyeceği böyle keyifli, onlar için keyifli bir maçtı ama genel olarak bir mesela üçüncü grubu tutan biri Fenerbahçeli biri için ya da atıyorum Galatasaraylı biri için şey bir maçtı. Yani Vakıfbank hani sanki geçmiş şampiyona karşı oynuyormuşsun gibi değildi yani bana kalırsa.
Yani biraz uzun zamandır beklenen bir galibiyetti belki de Vakıfbank'a.
Evet, bence
hem Guidetti'ye karşı hem oyuncuların kendi işlerinde çözemediği belki bir takımda aşamadığı bazı şeyleri sahaya koyup o hırsı gösterdikleri. Çünkü yani çok güzel enerji gördüm ben Eczacıbaşı'nda bilmiyorum. Yani gözlerinden böyle artık bu maçı almak istiyoruz. Daha ne yapalım der gibi. Böyle Boskovic'in smaçları çat çut sesler geliyor.
Evet.
Yani erkeklerin voleybol maçını izler gibi bir ortam vardı. Yani çok sert hücumlar yaptı. Kerem Öncel'in deyimiyle sert smaç ve sayı.
Aynen. Zemini deniyor falan tarzı.
Yok Mehmet Sevinç gerçekten başka bir seviye anlatıyor.
Evet,
voleybol
anlatıyor.
Bilgisi oldu. Hani bizi de aydınlatıyor yani. Çünkü biz orada değiliz. Geç geliyor bazen. Hatta bazen donuyor. Ben böyle piksel piksel top takip ediyorum bazen yani. Bilgisayardan izlediğim için televizyonu izleyenler bile yaşamıyor duruyor.
Evet çok ilginç. Bir de YouTube'a da o videoyu yüklüyorlar biliyor musun? Düzeltilmiş halinde değildi. Neyse konu çok
sebebi,
çok.
Sebebi şu Ayaza'da internet kötüymüş. Bunu gene Twitter.
Zaten.
Kaynak Twitter.
Abi o zaten o sahanın bence yıkılıp yeniden yapılması lazım. O saha çok kötü değil mi? Yani seyirci için yer yok gibi. Ya üç sıra gidiyor gibi görüyorum.
Uzaylı açısının farkında mısınız? Uzaylı açısıyla izliyoruz ama çok zorlanıyorum ben.
Evet ben bir de mesela internetten izlediğim için ekranı büyüttüğümde takılıyor. Ekran küçükken takılmıyor fakat oyuncuları görmüyorum. Kim gördü falan diye böyle dürbün edeceğim.
Gerçekten tanıyamıyorum ben yani. Ya ilk altı yaprak erkek mi o falan ne alaka falan ne zaman girdi gibi. O tarz şeyler bunda oldu.
Neyse çok güzel bir maçtı.
Mastermind hocamızın daha kaliteli performansını görmek nasip olursa diyelim. Ferhat Akbaş milli takıma geçsin kampanyasını imzalayalım elde edelim.
Bazen diyorum ki acaba bu Guidetti'nin şu anki durumu yedi ahların çıkışı falan mı?
Yani olabilir. Her oyuncuya mikrofon uzattığını diyor ki ben Guidetti'yle sorun yaşadım. Gizem Güreşen röportajını izledin mi?
Okudum.
O da diyor ki ben Guidetti'yle sorun yaşadım. O yüzden Vakıfbank'tan ayrıldım. Allah Allah.
Evet.
Ben onu Vakıfbank'ta oynadığını bile bilmiyordum. Guidetti'yle sorun yaşamayı bırak onu bile oradan öğrendim yani. Çok şey oldu benim için de. Aydınlatıcı oldu.
Evet. Evet arkadaşlar burada hesabı kapıyoruz. Bu son noktaydı.
Yok. Yok öyle bir şey kapatmıyoruz. Hatta buradan bambaşka ticari fikirlerimiz var. Sakın bir yere ayrılmayın.
Desteklerinizi esirgemeyin.
Yani
o zaman toplayalım yavaş yavaş.
Hande, Elif, Simge, Boskoviç, Beyza, Sinecek, değişimli olmak üzere çok güzel performanslar gördük. Toparlayacak olursak Vakıfbank toparlanabilmiş değil. Çok dalgalı bir performans sergiliyor yani. Fenerbahçe maçında ne olmadı da burada oldu. Biraz değişmeye çalıştık. Biraz Eczacıbaşı üzerinden tabii Fenerbahçe
yani
maçında
daha çok koşmuştuk. Badrop katkı verdi. Hani Fenerbahçe maçında farklı olarak
Badrop
ciddi bir maçör katkısı verdi. Tek başına Egon. Yani yıllarca Boskoviç tek başına oynadan ne oldu? Hani aynı şekilde Egon kesinlikle tek başına oynarsa Boskoviç olan takımın yanı sıra bir de smaçör orta oyuncu katkısı aldığı sürece istersen karşıda hani Egon olsun, istersen daha iyisi olsun, zor yani. Tek başına.
Kesinlikle öyle. Benim soruma çok güzel bir dönüş oldu. Yani bazen burada yayın aksın diye bazı şeyleri göremiyoruz ama o yüzden iki kişi yapmanın faydası, Bengüsü'nün bana katkısı. Teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Ekleyeceğin bir şey yoksa ben tamamım.
Ben tamam. Bizi dinlediğiniz için ve desteklediğiniz için teşekkür ederiz.
Instagram'dan, Twitter'dan paylaşımlarımızı takip etmeyi, özellikle Instagram'dan Bengüsü'nün yazılarını kaçırmayın derim. Çok güzel paylaşımları var. Teşekkür ediyoruz.
Teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim Dilara.
O zaman görüşmek üzere. İyi akşamlar.
İyi akşamlar.